Hadi kolay gelsin diyorum o zaman.
Sağ olun.
Görüşürüz.
Sütü burada bıraktın mı?
Bıraktım, masana koydum.
Tamam, peki şeyi temizledin mi, sütçüyü?
İşte onu yıkadım.
Ha tamam.
Sütçüyü nasıl temizliyorsunuz?
DH Plus işte.
DH Plus.
Harbiden kese atıyor çocuk.
Sırtını getir, sırtını getir.
Herkese merhabalar. Ben Burak Şolt.
Ben Özgür Eroğlu.
İkisi Bir'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Teknoloji ve oyun gündeminden haberlerle buradayız.
Aynen. Bir haftalık bir aramız vardı. Ben evet. Kazakistan'a gittim. Onunla ilgili bir videomuz var zaten. Kaspersky'nin Türkiye müdürüyle bir röportaj yapmıştım.
Evet.
Çok enteresan şeyler öğrendim Kaspersky'le.
Ben hiç antivirüs kullanmıyorum. Beni bir aydınlatsana. Hiç kullanmıyorum.
Ya ben de hiç kullanmıyorum. Windows Defender. Bazen onu bile kapatıyorum.
Yani kullandığım zaman Norton 360 kullanıyordum herhalde. O da ondan sonra işte yazılım üzerinden mining yaptığı ortaya çıkınca.
Ya sağ olsunlar bir yıllık premium hediye ettiler. Onu işte kullanacağım, bir merak ettim, bakacağım.
Tamam.
Ben şeyden dolayı biraz çekinmiştim. Şimdi ambargo uygulandı ya bu savaştan sonra. Onu da sordum. Dedim ki hani ambargo uygulandı, Türkiye'de bir etkisi oldu mu diye. Olmamış. Aksine şöyle de bir şey olmuş. Ambargodan sonraki süreçte yavaş yavaş müşteriler dönmeye başlamış.
Allah Allah. Aynen. Sebebi ne olabilir?
Yani ya ambargo... başka bir çeşit şey yok diye mi herhalde, bilmiyorum. Başka bir seçenek yok gibi mi düşünüyorlar? Ya bayağı büyük bazı müşterileri geri Kaspersky'ye dönmeye başlamışlar.
Okey.
Yani. Almanya tabii bu konuda çok netti zaten ilk başta. Hı-hı. Onlar hani hala bir şey yapmamış ama genel olarak dönmeye başlamışlar. İlk haberimi istiyorsan başlıyorum.
Başla.
PlayStation 5 Pro. Bununla ilgili her hafta.
Her hafta konuşuyoruz ama her hafta da ben yani ne bileyim bu haberi almak isterim. Çünkü artık miadını doldurmuyor ya bizim elimizdeki makine.
Ya çok enteresan. Ben bununla ilgili bir video çektim. Ve yorumlar şöyle. Ben diyorlar ki ben de bu arada miadını doldurduğunu düşünüyorum artık. Hani ya tabii ki hala oyunları açar. İşte yani 4K 30 açar. Yani bir şekilde açar ve oynatır. Güzel bir deneyim alırsın ama şimdi 4090 falan da çıkmışken oraya yetişecek. Oraya yakın bir teknoloji sunması da gerekiyor artık. Evet. Sonuçta 3 yıl olacak neredeyse. Ama insanlar genelde hayır daha biz onu göremedik, tam oyun deneyimini alamadık deyip hala PlayStation 5 yeterli diyorlar.
Bir yandan da haksız değiller.
Tabii haksız da değiller. Zaten hani PlayStation 5 Pro'nun hemen söylentiye de geleyim. Hani %100 geliyor diye bir söylenti var. Tom Henderson'dan geliyor yine bu haber. Önümüzdeki 1-2 ay içerisinde geliştirici kitlerinin dağıtılacağı söyleniyor. 2024'ün son çeyreğin yani böyle nasıl diyeyim Eylül ayları gibi de çıkış yapacağı söyleniyor. İşte tabii ki teknik anlamda donanımsal hiçbir şey bilinmiyor. 30 teraflop diye bir söylenti var.
Tamam, okey.
Sanmıyorum ama o kadar çıkacağını.
Ya 3 katına mı katlıyorlar hemen hemen?
Neredeyse 3 katı. İşte 12 diye hatırlıyorum ben. Neredeyse 3 katı. Daha 30 olmasa da bir 20 olur bence.
Ya olsun olsun, çünkü şey var, televizyon tarafında artık çok güzel bir çeşitlilik var. Bu VRR desteği zaten çoğu televizyonda artık mümkün. 4K 144'ü görebileceğimiz bir sistem mi gelir acaba diye böyle insan düşünmüyor değil.
Ya 4K şimdi şeyin kutusunun üstünde bile, PlayStation 5'in kutusunun üzerinde bile 8K 120 yazıyor. Yani aynı anda veremiyorlar da. Bu arada 8K'ya çıkabildiği oyun bir tane mi ne var? 120'ye çıkabildiği de kendi oyunlarında böyle hani... Çözünürlüğü de düşürürsen,
evet.
İşte performans moduna mesela şeyde God of War'da mesela tam böyle orta ayar bir ayar vardı. 90 FPS çalışıyordu. 120'ye de hani işte çözünürlüğü daha da kısarak çıkabiliyordun. Ama hani 4K'da 120 bir de ışın izleme buna açıksa zaten o çok ya, biraz fazla oluyor. Bilmiyorum hani çıkabilir mi oraya ama genel olarak hani bakmak gerekirse zaten hani donanım tarafında hiçbir şey bilmiyor ama ray tracing tarafına odaklanacakları söyleniyor.
Ya benim tahminim yine bu adamlar biliyorsunuz o dönemin en güçlü GPU'sunu değil de orta karar fiyat performansı daha güçlü GPU'sunu kullanmaktan yana oluyorlar. Yani RTX 4070, 4070 Ti gibi bir GPU olsa mesela içerisinde artık 4K'nın önemli bir kısmı kotarılır diye düşünüyorum. Gidip adamlara 4080, 4090 beklemiyorum. Çünkü bu GPU'ları böyle kompakt kasalarda tutabilmek çok mümkün değil.
Soğutması zaten başka bir, yani kasa gibi büyük bir şey de değil PlayStation. Onu soğutmak da önemli. Şu ankinin soğutması çok iyi mesela ama büyük diye insanlar eleştiriyor.
Evet.
Şimdi bunun içine 4090 gibi güçte bir şey koyarsan soğutma iyice sorun olacak.
Bu zaten maliyet hesabını da hiçbir şekilde kurtarmıyor. Aynen. Orada tabii ki çok çok ölçekli çalışıyorlar. Bu maliyetleri aşağı çekiyor ama yine de sen 4090 ne kadar ölçekli kullanırsan kullan. Tabii. Yani bu güçte bir şey içerisinde olmayacak. Bu güçte içerisinde bir şey koymayı düşündün. Ultra Pro Max falan filan dedin hatta bir ara buna. Ama olmaz, yok kurtarmıyor. Çünkü 4090 enerji tüketimi 500 watt'un üzerinde. Evet,
evet. O dediğin gibi daha 4070 kıvamında bir şey olabilir gibi. Evet. Bana da öyle geliyor. Bir yandan da tabii şey var burada. Ya önümüzdeki haftalarda bu arada bir etkinlik olacağı söyleniyor PlayStation tarafında. Orada duyurulacak deniyor ama Pro orada duyurulur mu bilmiyorum. Sonuçta 2024'te çıkacak da. Biraz daha sonra duyurulabilir. Yani yıl sonuna doğru duyurulabilir. Onun dışında en önemli tabii beklentimiz depolama. Hı hı. Şu anda hani 800 küsur GB'lık bir depolaması var.
Evet, kalanı
bize. Ya işte aynı 1 TB'dan kalanı gibi bir durum var orada. Bunu bence minimum 1,5-2 TB kıvamında bir şeye çıkartırlar diye düşünüyorum.
2 TB olmalı ya. Çünkü yani 3-5 tane oyun yüklediğinde bir sonrakini silmen icap etmesi...
Ya şu an mesela... En son oyun Star Wars Jedi Survivor 170 GB'tır falan. Yani onu bir de mesela PlayStation 4'te bile 500 GB'la çıktı. Pro'ya geçtiğinde 1 TB'tı. Şimdi bu 800 küsürse minimum 1,5 TB ben bekliyorum.
Evet. Yani NVMe SSD yine olsun içerisinde ama şu kapasiteyi yükseltmek gerekiyor. Ya yani bizim mecbur kalmamamız gerekiyor. Evet, abi evet. SSD ekleyelim şey yapalım. Ha seçenek olarak dursun ya. Ama hani temel depolama seçeneği belli bir tadın üzerinde olmalı.
Şimdi bu etkinlik tarafına gelelim. İkinci haberime geçeyim yine bağlantılı. Mayıs sonu Haziran başı gibi bir etkinlik olacağı söyleniyor. Orada da PlayStation 5'in önümüzdeki döneminde çıkacak oyunlar. Ve bu slim kasa gibi bir şey duyurulacak büyük ihtimalle. Evet. O söyleniyor. Şimdi burada da şöyle bir söylenti var. Yani birçok söylenti var da benim en çok dikkatimi bu çektiği için. Bloodborne. Şimdi Bloodborne PlayStation 4 döneminde 2015'te çıkan ve çok fazla insanın sevdiği bir oyun. Miyazaki'nin, From Software'in oyunu. Şu an bütün eski oyunlar PlayStation 5'e ve PC'ye gelirken Bloodborne'la ilgili hala haber yok. Onun portlama kısmında bir sıkıntı olduğunu söylüyorlar ama... diyorlar ki şu anda o sorun çözüldü ve PlayStation 5'e ve PC'ye Bloodborne gelecek remake olarak.
Güzel.
Gibi bir haber var. Bu çok güzel bir haber. Umarım olur. Bir yandan da Bloodborne 2 söylentisi var. Ama o çok gerçekçi durmuyor.
Şimdi gerçi portlama sorunu varsa yeni bir oyunla direkt o platforma gelmek daha mantıklı gibi gözüküyor. Evet. Çünkü insanların aklındaki o nostaljiyi kırmamak, bozmamak daha değerlidir diye düşünüyorum. Normal bir vatandaş gözünden ama bir şirket nasıl bakar bu duruma hiç bilmiyorum.
Şöyle de bir şey var ama şimdi Elden Ring çıktı en son. From Software'in son oyunu. Ve o inanılmaz sattı. Ve gerçekten oyun dünyasının popülerliği başka bir yere çevirdi.
Tabii tabii.
O yüzden Bloodborne, bakın Miyazaki'nin eski oyunu. PlayStation 5'e özel geliyor. Remake PC'de hop oynayın hadi bakalım gibi bir şey olursa.
O da güzel bir gol olabilir.
Evet insanlar yönelir. Arkasına da bakın siz bunu oynayın. 2 yıl sonra da Bloodborne 2 geliyor falan. Güzel bir marketing olur. Ama
oradan
uğraşırlar mı
bilmiyorum. Oradan da ikinci bir kapı açmak. Sen çok güzel şirket şirket karını çok güzel bir şekilde korudun. Ben sevdim mi sevemedim mi durumu bilmiyorum ama sen şirketi sevdiğin ortaya çıkıyor burada.
Aynen öyle.
Şimdi benim haberime mi geçelim? Hı-hı. Efendim Final Cut Pro ve Logic Pro bizim bu Mac cihazlarda kullandığımız video düzenleme ve ses düzenleme yazılımı iPad'e geliyor. Ve işte fiyatı. Şimdi fiyatı deyince insan aklına bir tane ödeyeceğin para hani bir defa alıyorsun. Aha. Ömür boyu senin oluyor tabii. Diye geliyor Final Cut Pro normalde böyle bir şeydi. Hı-hı. Ki ben de mesela artık biz ofiste mesela Premiere Pro kullanıyoruz. Evet, Premiere ben dedim ki bizim ekibi ya ben Premiere Pro'yu yine Apple cihaz kullanıyorum. Final Cut Pro'ya geçelim bir defa alalım ömür boyu senin oluyor ne güzel. Şimdi iPad'e gelmesi güzel ama aylık abonelikle beraber veyahut yıllık ücretle beraber aylık 4.99 yani 5 dolardan size bu deneyimi iPad üzerinde yaşama şansı veriyorlar. İşin bu tarafı güzel detaylarına geleceğim ama bu akla şu soruyu getiriyor. Acaba Adobe tarafındaki gibi Final Cut Pro aylık veya yıllık ücrete tabi bir yazılım haline mi dönüşecek? İşte yani, işin korkutucu tarafı da bu. Benim için en azından.
Ya burada gidişatı kontrol edebilirler. Hani hı-hı. iPad tarafında nasıl bir şey. Sonra temelli o sisteme geçilebilir gibi bir şey olabilir. Bilmiyorum ya bu abonelik
hizmeti
son dönemlerde popüler olan. Yani son 5-6 yıldır popüler olan.
Eskiden
şey.
Ne güzel yıllık alıyordun. Evet, yeni evet. versiyonu çıkıyordu. Yenisini alıyordun. Bilmem ne Premiere Pro, CS falan deyip.
Genelde bir kere alıyordun ve senin oluyordu yani.
Ha veya ne bileyim seneden seneye aldığın bir şey oluyordu. Final Cut Pro da işte dediğim gibi alıyorsun. Senin oldu. Evet. Bitti. Güncellemeler şeyler geliyor. Yazılım güncelleniyor. Yeni özellikler ekleniyor. Şimdi iPad tarafının tamam böyle bir şey ihtimali var. İyi yani şöyle hoş bir şey değil ama ben şu yandan sevindim. 5 dolar. 5 evet. dolara bir içerik üreten, ürettiği içerikten de para kazanan birisi için hiçbir şey değil bir defa. Tabii. Onu çok net bir şekilde söyleyeyim. Be, diyeceksin 20 ile çarp onu abi sen kaç para ediyor haberin var mı? Güzel kardeş sen neyden bahsediyorsun diyebilirsiniz. Hı-hı. Ama yani içerik üreten birisi için 5 dolar bir şey
yani
değil.
Yani evet.
Ve Final Cut Pro'dan bahsediyoruz. Hem de iPad'de.
Ya bu arada aylık 100 lira dediğinde bir kere dışarıdan yeme. Ha, bir şey oluyor.
Mesela ülkemiz fiyatı tam olarak ne olur buraya özel fiyat çekerler mi onu bilemiyorum. Ama evet. yetenekleri de şu. Final Cut Pro'da gördüğüm bütün özellikler var. Hı-hı. Bunun üstüne neler var?
Ha, ekstrası var.
Ekstrası var. Aha. Bir defa tamamen dokunmatikle, parmağınla işlem yapabileceğin bir sistem. Zaten tablete evet. koyduysan bunu Allah'ın emri.
Tabii.
Kimseye şeyi diretemezsin ki Apple yapar da. Kalemle yapacaksınız.
Dur karşını alma Apple şimdi. Dört, yapar görürsün ya.
Ya şey var. Yani insanları bir acaba kaleme iter mi bu durum? Veya bunu zorlarlar mı düşünüyorsanız? Hayır. Bu parmağınızla rahatlıkla yapabileceksiniz. İkincisi, lafını böldüm. Kamera sistemini burada tam anlamıyla yönetebileceğiniz profesyonel bir arayüzle giydiriyorlar. Adama şey diyor aslında. Sen iPad'de çek videoyu, burada işle, buradan yükle.
Evet ya, çok daha güzel olur. Hani direkt çek, aynı yerden işle, çıkar. Mesela ben şu anda Windows'tan işliyorum ama iPhone'la çekiyorum.
Evet.
Onu aldın oraya attın, onu aldın oraya attın, onu aldın oraya attın.
Sonra geri belki de telefon alıyorsun oradan paylaşmak için hesabın orada evet. açıksa. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Buradan çek, buradan hazırla, buradan at ve büyük ihtimalle bir sonraki iPad'de biz çok ciddi bir kamerada güncellemesi de göreceğiz.
Evet.
Bu bir şeylerin kapısını aralar diye düşünüyorum.
Çok mantıklı. Evet, hiç bu açıdan düşünmemiştim. Zaten hani iPad'de daha ne geliştirilebilir ki diye. Şimdi evet. Mac oldu çünkü. Yani MacBook oldu şu anda.
Ya şey var mesela, canlı çizim yapıyorsun kalemle. Hı-hı. Bunu animasyon olarak videoya gidirebiliyorsun. Sonra diyelim kamera karşısında birisi var. Yeşil perde karşısında değil. Şey yap. Diyorsun ki bunu ayır. Koy. Sosyal medyada bazen o tür filtreler oluyor ya. İşte beni gör de ayır ortamdan falan diyorsun. Aha. Bu yine kendi üzerinde. İşte canlı animasyonlu arka planlar var. Hemen o arkasına giydiriyorsun. Hemen bir sosyal medya içeriği üreticisinin evet. haline dönüyorsun.
Çok
gibi durum oluyor.
Çok hızlı bir sisteme geçer. Hatta daha da bunun gelişmiş hali. Yani yapay zeka ile birlikte. Hani Final Cut'ın içerisinde Hı-hı. eklenen bir yapay zeka ile. Çok daha başka bir yere gidebilir.
Gider.
Hani sen daha çekerken otomatik ben videoyu çıkarttım gibi bir şeye getirebilir yani.
Ya şu anda şey var mesela, podcastlerde iki kamera çalışıyor da Hı-hı. işte birbirine geçmen gerekiyor ya. İşte edit, kurgu yapan bilir. Birbirinde keseceksin, onun sesini ona Tabii. keseceksin, düzelteceksin falan.
Eşleyeceksin.
Eşleyeceksin ya, bunu yapay zekaya bırakıyorsun. Podcast'te kim konuşmaya başladıysa onun görüntüsünü Aynen. kesip yapıştırıyor. Tak tak tak tak bitiriyor. Şimdi burada öyle sistemler devreye girer mi bilmiyorum ama iPad Pro mesela kullanıcısıyım ben. Embryo yongası var. Zaten Mac Mini'de de M1 yongasını evet, kullanıyorum. Final Cut Pro kullanıyorum. Aynı performansı M1'li iPad Pro'da da alacağım. Bir güzelliği de şu, iPad Pro'nun ekranı mini LED.
Evet.
HDR içerik üretmeye uygun bir ekran. Benim kendi kullandığım ekranı IPS. Tek aydınlatmalı, tek panelli bir şey. HDR içerik düzenleyebilirsin evet, bu panelde ve gerçekten iPad Pro'nun ekranından faydalanabileceğin bir süreci yakalamış olursun. Renk kalibrasyonları da çok iyi. Öyle sRGB'nin, yani sRGB o mesele değil. Adobe RGB'nin ve DCI-P3'nin de çok önemli bir kısmını karşılayabilen paneller bunlar. Dolayısıyla M1 yongalı bir makinede, tablette çek, düzenle, yapıştır.
Güzel.
Bu sistem geliyor.
Evet.
Yani ben mutlu oldum. Büyük ihtimalle bir sürü iPad kullanıcısının da hoşuna Hı-hı. gidecektir
Özellikle
diye düşünüyorum.
Özellikle bu tarafta kurgu yapanlar, işte çekim yapan, içerik üreticiler evet. çok işine yarar.
Ya kolay olacak. iPad'den video çekmek bana hep böyle dışarıdan çok şey gözükür, çirkin gözükür. Ama yani eğer ki iyi bir kamera, iyi bir Tabii kurgu canım. Sistemi bu şekilde oluşacak belli. Kullanılır, yapılır. Evet. Benim ikinci haberim Realme 11, 11 Pro ve 11 Pro Plus tanıtıldı. Şimdi bu telefonlara bakar bakmaz aklıma şey geldi.
Leke var önünde.
Ya hayır ya, hayır ya.
Leke var mı? Varmış.
Var, yok. Var. Tamam, tamam. Senin için hepsine dinamik island koyacağız. Evet, yani. Ya şöyle ki, bunun arkasına bakar bakmaz bir defa güzel böyle deri tasarımlı, işte Pro'su var, Pro Plus'ı var, ona göre değişiyor. Şu arkadaki çembere görüyor musun? Hı-hı. Abi ortadaki kamerayı sil, Honor X9A oluyor evet. biliyor musun? Çok benzeyen bir tasarım gerçekten. Yapmışlar. Ve bu makinelerde arkadaşlar Dimensity 7020 yongasını görüyor olacağız. Bir de bu Dimensity'nin 7000 serisi yongaları bir önceki serinin yeniden isimlendirilmiş. Ve bu telefonlar arkadaşlar $245'dan başlıyor. $404'a kadar gidiyor, depolama seçeneğine göre değişiyor. Benim burada özellikle bahsetmek istediğim Realme telefon aslında bunlar değil.
Nedir?
GT2 diye bir tane telefon var.
Hmm.
İçerisinde yine Dimensity bir Snapdragon 888 var. Bayağı önce gördüğümüz yongalardan bir tanesi. Hmm. Ve bu yonga aslında Snapdragon 8 Gen 1'in yaklaşık GPU tarafında %30 gerisinde ama CPU'da bayağı benzer bir yonga. O telefon 12 ile 15 bin TL arasında satılıyor ve inanılmaz bir fiyat performans canavarı. Ama sanırım o telefonu bir şekilde katakülliye getirip vergisini düşük gösterip getiriyorlar. Hmm. Şu anda faydalanılması gereken telefon o. Ben yani bunun haberini verirken yeni seri çıkmışken o telefonla alakalı tüyo vermek istiyorum. Yonga sağlam, kamera sağlam, Genel olarak batarya kapasitesi konusunda zaten sıkıntı yaşatmıyorlar. 4000-5000 mAh her telefonda artık yakalanabiliyor hemen hemen. Ve çok çok iyi bir fiyat performans telefonu ama bir şekilde katakulli ile o fiyatı sunuyorlar. O katakulli bir takım hizmetler tarafından yakalanmadan GT2'den faydalanın demek istiyorum ben genel olarak. Ama bu telefonlar da tatlı olmuşlar. Realme'nin arkadaşlar fiyat performansları iyi. Sadece Dimensity 6020-7020 dendiğinde çok heyecanlanmayın. MediaTek eski Yonga'ları tekrar isimlendiriyor. Siz de orada diyorsunuz ki wow, süper bir Yonga'dır. Çok süper Yonga'lar değiller. Snapdragon'a yeni siz paranızı yatırın. GT2'ye bakın derim. Benim Realme haberim buydu açıkçası. Ben 11 serisi değil arada, GT2.
Arada bir tane öneri vermiş oldum.
Evet evet.
Benim sana yine her hafta konuştuğumuz konulardan bir haberim var.
Ay,
gördün
yine,
hemen GTA
gördüm,
6.
Gördüm gördüm. GTA 6 çıkıyor mu yoksa?
Türkiye'de geçiyormuş. Yok ya, şöyle bir durum var. Haritasının sızdırıldığı iddia edildi.
Tamam.
Ve bu harita tabii eğer doğruysa, siz de şu an ekranda görüyorsunuz zaten, doğruysa GTA 5'in haritasının yaklaşık 2 katı. GTA 5'in haritası 76 km².
Tamam.
Bu sızdırılan haritada 147 km². Bayağı büyük, su alanı çok daha fazla. Yani hani şöyle diyeyim, bir de GTA 5'in haritasında mesela bir şehrin olduğu bölge vardı ama onun, evet, dışındaki bölge hep şeydi.
Kırsal.
Kırsal, böyle dağlık araziler, çok fazla, hı-hı, bir şey yoktu. Bunda sadece hani GTA 5'in haritası kadar bir şehir bölgesi var. Daha bir de üstüne şey var. Evet. Kırsal bölge var yani.
Şehir yoğunluğu daha fazla.
Evet
gibi.
Evet. Bak, sağ köşedeki kıyıdan mesela, hı hı, bayağı üste kadar gidiyor. Daha sol altta ayrıca bir ada var. Sol üste gidiyor.
Ya ortada göl var. Etrafına şehirler kurulmuş sanki, evet, ayrı, evet, ayrı. Bir onları bağlayan yollar var. Yani gerçekse bu harita, ki çok hani sahte olmak için çok detaylı.
Ya zaten bu arada şöyle bir söylenti var. Bugün ayın kaçı? Bakıyorum. Bugün ayın 11'i. Bir hafta sonra GTA 6 duyurulacak deniyor.
Yani biz... Geliyor mu sonunda? Benim ben midem bir tuhaf oldu. Tuhaf bir ses gelmiş oluyor mikrofona. Sen geliyor mu yani?
Yani bir hafta sonra duyurulacak deniyor.
GTA 5'i benchmarklarda kullanmaktan bıktım artık. 10 senelik oyun yeter.
Ona bir de mod yapacaksın. Şeyli falan. Gerçekçi modlar
zaten
var.
Zaten 8K texture yazılımlarıyla, şey, ek paketleriyle biz GTA 5'i GTA 6'ya evirdik bir şekilde ama ben yine heyecanlıyım. Ya yapay zeka falan işin içinde olacak diyorlar. Ben
evet ya.
Yine size GTA haberi satıyoruz ama ben heyecanlıyım ya.
Ya bu arada hani GTA GTA çıktığı zaman oyun dünyasının standartını belirler.
Evet.
Top zirve noktadır. Oraya ulaşmaya çalışır, hı-hı, diğer stüdyolar. GTA 6'da bunu yapacak çok büyük ihtimalle. Hep birlikte göreceğiz. Hatta bir haber daha var ama bu çok söylendi.
Tamam.
Çok inanılmaz söylendi. Sırf hani GTA ile alakalı diye aldım. Bütçesinin 1 milyar doları aşabileceği söyleniyor ama haberde şöyle bir şey yazıyor. Bütçesi 1-2 milyar dolar.
Burada 1-2 milyar dolar ne öyle? Kabataslı 1-2 milyar dolar eder abi. Saat 2'de gel alırsın arabayı falan deniyor.
Cem Yılmaz'ın şakası var ya bir tane. Hani işte bilmem neye yatırım yaptık. Ne kadar? 10-15 milyar dolar arası. 10 mu 15 mi? Arada 5 milyar,
evet,
dolar
var. Ulan %50 fark var arada.
Yani şu lan 1-2 milyar dolar ne demek? Aradaki 1 milyar dolar zaten birçok ülkenin şeyi yani, yıllık geliri falan yani. O yüzden
minik ülke.
Biraz enteresan geldi ama evet, bütçesi çok olacaktır. Ya şu anda mesela Sony'nin PlayStation özel oyunları bile 200-300 milyon dolarlara gidiyor bütçe. GTA gibi bir şey de Rockstar'dan geliyor. Adamlar 10 yılda bir oyun çıkartıyor falan. Gerçekten 1 milyar dolar civarında olur. Buna her şeyi eklediğin zaman tabii ki reklam bütçesi, oyunculara verilen para, işte geliştiricilere verilen para falan, bunların hepsi 1 milyar doları bulabilir. Zaten 10 yıldır geliştiriliyorsa bu oyun.
Evet, evet. Maaş zaten bu kadar.
Maaşlardan zaten 500 milyon çıkıyor yani. O yüzden büyük ihtimalle böyledir. Bakalım
en pahalı oyun olacak yani genel olarak.
Yani evet, öyle diyebiliriz.
1 milyar dolara ikinci en pahalı oyun acaba hangisiydi ya?
Şey olabilir, Red Dead Redemption 2 olabilir.
Öyle mi?
Onun çünkü daha seslendirmesi 7 yıl önceden başlamış. Yani, çok ya, uzun bir süre var. O yüzden büyük ihtimalle Red Dead Redemption 2'dir.
Yani çünkü atın özel bölgesine kadar tasarlanan oyunda tabii ki maliyetin bu kadar yüksek
bana
olması
da
şaşırtıcı.
Henüz Kazakistan'ı aklımdan çıkaramadım.
At eti yemiş.
Yok, ufacık.
Minicik. Ya sıkıntı yok, sıkıntı yok kardeşim. Neyse, ben yeni Çinlilere gidelim.
yarasa, bir Covid daha mı diyorsun?
Ben de yarasa yedim falan. Yok yemedim, yemedim. Ama Huawei'yi bu arkadaşlar galiba yemiş. Çünkü DxOMark'ta çok iyi puanlar almışlar. Hangi telefonlarla? Huawei P60 Pro ve Mate X3'ün de Türkiye fiyatı da bir yandan açıklandı. Ben DxOMark tarafını da anlatacağım. Hı hı. Şimdi bu telefonlar cici telefonlar. Hele ki Mate X3 katlanır.
Bu geçtiğimiz günlerde tanıtılan değil mi?
Evet evet evet. Almanya'da yani iç tarafta 7.85 inç 120 Hz'lik OLED ekrana sahip 239 gramlık ki çok çok ağır bir telefon değil. Dış tarafta da 6.4 inçlik 120 Hz OLED ekranlı bir telefon, çok şık gözüküyor. Evet, yani Huawei bu. Zaten malzeme kalitesi, donanım bileşenleri tarafındaki seçimleri çok güzel yapıyor. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ülkemiz fiyatıyla alakalı sıkıntı olup olmadığını hadi bakalım tartışalım.
Ben şu an ilk kez gördüm bu arada.
69.999 TL'lik fiyat etiketiyle beraber gelmekte.
Of. Şimdi, çok fazla ya.
Telefonu görünce ben dedim ki çok güzel telefon yapmışlar ya sanki. Hani içerisinde Harmony OS var, tamam, o konuda yapabileceğim bir sürü yorum var. Yani istediğim uygulama yok falan filan diye diyebilirsin. Ama şimdi ülkemizde Fold diye de bir gerçek var. Şimdi, evet. Ben Samsung sponsorluğu almak isteyen biri olarak.
Ben biliyorum. Her hafta bunu.
Ya yok ya. Ama bak şey var, rekabet edeceği telefon Fold değil mi?
Yani evet.
Sen Fold. Bunu 70K fiyat çekersen Fold'la birisi bu telefonun arasında kalırsa Android ekosisteminin cayır cayır kullanıldığı bir telefonu tercih etmek istemez misin?
Ve yaklaşık 2 katı fiyat değil mi?
Ne? Ya 2 katı değil belki ama yani 70K şu anda Fold'un fiyatına bakar mısın Gücay? Ben çünkü artık takip edemiyorum. Fold
4 yazdı değil mi? Fold 37 bin lira.
37 bin lira. Dolayısıyla bu telefon katlanır güzel telefon ama yani ülkedeki rakibine bakınca ben şimdi bir defa fiyat üzerinden hesaplamayı yapacağım. Ben Türk vatandaşıyım kardeş.
Tabii tabii.
Telefon ne kadar iyi olursa olsun, ne kadar güzel görünürse görünsün, ya o hesabı yaptığında ben Fold 4'ü alıp cebime atarım. Evet. Fold 5'te zaten haberlerini yaptık ettik. Geliyordur o da. O da 70K'dan gelmez bence.
Yok canım, 70 çok ya.
70 çok. 70 çok. Yok. 70. O yüzden Huawei P60 Pro'ya gelelim. Onun fiyatı beni hiç çok şaşırtmadı açıkçası arkadaşlar. Bu telefonun
P60
fiyatı.
P60 Pro'nun arkası çok güzel bu arada.
Hemen çok güzel. 36.999 TL olarak açıklandı P60 Pro'nun fiyatı ki bu telefonun da donanımına bakıyorsun, arkasına bakıyorsun. Dediğin gibi yakışıklı bir telefon. Hı-hı. Arkasından da güzel gözüküyor. 6.67 inçlik OLED bir ekran var. 8 GB RAM ve 512 depolama seçeneğiyle beraber geliyor. 88 watt kablolu hızlı şarjda yapabiliyorsun. Zaten Çinliler o işi 120 watt'a kadar taşıdı. Ama burada 88 watt gayet iyi. 50 watt kablosuz hızlı şarj destekli. Tabii ona güzel bir adaptör şey bulmak lazım. Ciddi para onlar. Neyse bu Snapdragon 8 Gen 1 yongasıyla beraber geliyor. İşte Gen 2 olsa mıydı acaba diye belki hesap edebilirsin ama bu telefon için 37 bin lira çok değil.
Evet,
onu söyleyeyim.
Bence de çok değil.
Yani Samsung'lu rakipleriyle karşılaştırdığında o zaman çok olmamış oluyor. Veya iPhone'la karşılaştırdığında çok değil. Orada yine kişi şu hesabı yapacak. Ya Harmony OS'ta acaba ben istediğim uygulamayı bulabilecek miyim hesabı olacak, dönecek. Yani ve sıkıntı yaşayabilirsiniz. Her ne kadar o sistem, ekosistem geliştiriliyor olsa da sıkıntı olabilir. Ama bu telefonun daha önemli özelliği. DxOMark da şu anda tepeye yerleşti bu telefon. Kamera lideri oldu. Ve DxOMark puanlarını önemsiyorsanız arkadaşlar şu anda tepedeki telefon bu. Ama DxOMark sadece kamera değerlendiren bir platformda değil. Onu da bilgi vermiş olayım. Ve DxOMark'ın aslında biraz yalan dolan olduğu ile alakalı ufak bir bilgilendirme de yapmak istiyorum. Şimdi burada sadece kamera testini yapmışlar. Bataryası var, ekranı var. Bunların toplandığında ortaya çıkan skor sıralamayı değiştiriyor. Kamera bazında bakarsan şu anda en iyi noktada ama daha batarya, ekran testleri eklenmemiş. Ve bu testlerde en iyi telefon seçilmiş, 156 puan da zoom'da 158, videoda 147. Kamera tarafındaki detaylı ölçümde bu şekilde. Ama DxOMark'ın işte numarasına geliyoruz. DxOMark Analyzer diye bir şey var. Sen diyelim Samsung'sun, Huawei'sin, Honor'sun. Diyorsun ki abi bana bu analiz kitini sat. Sana güzel bir fiyatta satıyorlar. Çok ciddi para olduğu söyleniyor. Ve sen bu analiz kitini alıyorsun. Bu analiz kitine göre telefonunu geliştiriyorsun. Optimize ediyorsun. Ve DxOMark'tan en iyi puanı alacak şekilde kirli telefonunu...
Geriye kalan çöp. Ama sırf oradaki şeyle hani ona göre optimizasyon.
Evet. Vay, o sistemde var. Yüksek skoru alacak şekilde konfigüre ediyorsun telefonunu.
Çin benim için falan. Bitmiştir şu an. Çin'i sildim ben.
Ve listeye bakın. Honor var, Huawei var. Evet, evet. 8. sırada o şey 14 Pro Max. Yani çok zaten... gerçekçi gelmiyor bana sanki. Yani bu adamlar neye göre skoru alacaklarını biliyorlar. Ellerinde evet. Çünkü bunun yazılımı var. Dolayısıyla adam o puanı mümkün olduğunca yukarı taşıyor. Ama oyun adamın elinde. Yani oyunun kurallarını biliyorsunun ötesinde bu. Oyunu yazan adamla yan yana oturmuşsun gibi bir durum. Dolayısıyla iyi skoru almak yani işten bile değil. Dolayısıyla 14 Pro Max'in neden 8. sırada olup bu markaların kötü olduğu için demiyorum bakın. Çok hızlı bir şekilde tepeye yerleşmesinin sebebi bu.
Manipülasyon.
Ya biraz manipülasyon oluyor ve DxO Mark yani satın alınabilen bir skor haline geliyor aslında.
Evet.
Ya ve DxO Mark'ı da gönülden savunan çok arkadaş var. Abi sen puanına baktın mı? Bak işte Huawei Honor daha iyi çekmiş. Ya çekiyorlar. Adam devasa sensör kullanıyor. Yönetebiliyor da. Zamanında Leica'yla da çalıştılar bunu adamlar. Başka markalarla da çalıştılar. Tabii ki ellerinde güzel bir renk kimyası, kabiliyet bütünü olacak. Ama diyorum ya DxO Mark satın alınabilen bir skor.
Beni de aydınlattın. Ben de çok bilmiyordum bu konuyu. Teşekkür tamamdır. Ederim ayrıca.
Eyvallah. Eyvallah.
O zaman ben kendi son iki haberime geçiyorum. Geçelim. Bağlantılı bunlarda. FIFA 23 EA Play'e geliyor. Hı-hı. Aynı zamanda bu tabii Game Pass'e geliyor anlamına da geliyor.
Mayıs.
Tarihi de hemen sizler için söylüyorum. 16 Mayıs. Yani 5 gün sonra. 16 Mayıs'ta FIFA 23 EA Play'e geliyor. Aynı gün yine Game Pass'ten de ulaşabileceksiniz. EA Play hem bilgisayarda hem PlayStation'da da var. Ama orada ekstra yani daha doğrusu Game Pass'iniz varsa direkt ulaşabiliyorsunuz. Ama PlayStation'da Game Pass olmadığı için ekstra bir EA Play aboneliği gerekiyor. Artık oynayabilirsiniz. Birkaç oyun daha var ama çok da söylenesi oyunlar değil. O yüzden söylemiyorum.
Abi FIFA.
FIFA.
Yine FIFA.
Ve son FIFA bu.
Son FIFA mı?
Aynen.
Niye? Sonra PES mi gelecek?
Yok. Bundan sonra FIFA ismi siliniyor. Ortadan kalkıyor. Kaçırdın bugün de mi? Kaçırmışsın.
Ne olacak peki?
FIFA ve Electronic Arts'ın arasındaki anlaşma bitti geçen yıl. Yenilemediler. Yok yenilemediler. İptal ettiler. Bu yıl çıkacak olan FIFA'nın adı EA Sports FC. Bundan sonra bu isimle devam edecek.
Hmm.
Ama şey yaparlar mı? Hani
FIFA Sports... aynı zamanda bir kurul falan filan diye mi anlaşmak gerekiyor bu adamlarla?
Tabii. Tüm oyuncu hakları, lig hakları, takım hakları, turnuvalar, her şey FIFA. O büyük futbol federasyonuna
büyük
ait.
Büyük kubbe içerisinde.
Onlardan alıyorlardı.
Tamam.
Ödemeyi de her işte 4 yılda bir Dünya Kupası'na göre yapıyorlarmış anlaşmayı. Sonuncusunda anlaşamadılar. Electronic Arts artık tek başına devam ediyor orada.
Tamam.
EA Sports... FC 24 gibi mi gidecek yoksa EA Sports FC 1-2 gibi mi gidecek onu bilmiyorum açıkçası. Onu görmek lazım. Hep birlikte göreceğiz. Son haberim de şu. Yine burada bizim seninle çok konuştuğumuz bir şey. Geçtiğimiz günlerde Xbox'ın başındaki isim Phil Spencer.
Evet.
Dedi ki biz dedi PlayStation'ın yarışma trenini kaçırdık çoktan.
Ve bir tane de oyun çıkarıp ya üzgünüz bu durumdan işte dediğimiz beklentiyi karşılayamadık falan diye adam böyle bir özür dilercesine konuştu galiba.
Yani aslında bu ilk orijinal Xbox'tan bu yana her zaman bir rakibi vardı. Özellikle 360 döneminde bence çok güzel bir başarı yakaladı. Xbox 360'da demek ki istediği başarıyı onlar için hani bize göre evet ama onlar için olmamış demek ki. Xbox One'da yani PlayStation 4 döneminde tamamen yönü değiştirdiler. Bambaşka bir yere gitti.
Evet.
Orada zaten satışlar iyice gitti.
Orada
kendi kitlesini de kaybetti.
Televizyonu bir eğlence... Ya, televizyon aynı zamanda bir eğlence sistemi ya. Televizyona aynen. Daha entegre bir şey yapalım. Hani bir oyun konsolundan birazcık daha farklı bir noktaya taşıyalım evet, ki evet. Belki başka bir kitleye de sesleniriz diye düşündüler. Çünkü arayüzde şey var. İşte NBA maçlarının reklamı var. Tabii. Orada tıklıyorsun NBA maçına gidiyorsun. Ulan ben konsol oyunu oynamaya geldim.
Aynen biraz farklı bir yöne evrildiler.
Denediler.
Series XS ile birlikte de aslında biraz da... Tekrardan PlayStation kafasında düşünmeye başladılar. Bir
konsol.
Ton stüdyo satın aldılar falan ama işte son açıklamada gösteriyor ki yani biz artık o tarafta yani konsol yarışı bitti gibi bir şey oldu. Hmm. Yani şöyle Nintendo ve PlayStation arasında devam ediyor ama ikisinin kitlesi bambaşka yerlerde.
Anladım.
Şey bile demiş yani ben onu demesine açıkçası çok şaşırdım. PlayStation gibi oyun, yani Sony gibi oyunlar yapamayız demiş. Ben buna çok şaşırdım.
Ellerinde de çok ciddi para olmasına rağmen. Demek ki o kadar kaybettiriyor ki. Ya bir de evet. Şimdi bu oyuna para harcayıp 200-300 milyon. Yani bunu da heba edemeyiz burada tabii dermişçesine.
Yani mesela çok basit bir örnek. Şimdi evet Xbox'ın elinde çok fazla marka var şu anda. İşte stüdyo var. İşte Bethesda var en başında. Activision evet. Blizzard'ı satın almaya çalışıyor ama onlar sonuçta onun değil. Kendi stüdyoları değil. Hı-hı. Dışarıdan satın aldıkları. Şimdi kendilerinin yaptığı mesela en büyük serisi Xbox'ın Halo mesela.
Halo'dur,
Halo çok büyük bir seri. Yani Forza da öyle. Şimdi PlayStation tarafında en büyük seri ne diyebilirsin? Mesela God of War diyebilirsin.
Last of Us
diyebilirsin.
Evet.
Bunların bütçesini kıyasladığın zaman çok komik şeyler çıkıyor orada. Yani. O yüzden mesela zaten Phil Spencer'ın açıklaması da o. Biz bu yüzden PlayStation'la o konuda yarışamayacağımız için, o konuda yarışmayı bıraktığımız için Game Pass gibi sisteme geçtik.
Evet.
Diyor. Çünkü zaten her zaman Jim Ryan mesela PlayStation tarafındaki başkanı da, o da diyor ki yani biz Xbox gibi düşük bütçeli oyun yapmıyoruz. Bizim bütçelerimiz hani 200 milyonu buluyor.
Ve Last of Us gibi bir oyun yapıyorsun. Dizisi, filmi, aynen, oyunu, yani cılkı çıkana kadar o ismi kullanmak istiyorlar. Çünkü büyük para yatırmışlar. Tabii. Yani anladın mı? Yatırımcıya ne deriz abi oluyor.
Ya bir de bunu mesela düşünsene, bu kadar büyük bir oyunu sen düz satmak yerine bir abonelik servisini ekliyorsun. Kazancını çok kötü düşürür yani.
Yok yok, yani şöyle tuzu kuru adamların ya.
Tabii.
Diyor ki gelecek zaten diyor. Ben şimdi Game Pass'le çekmek için hani çabalamak zorunda değilim ki. Xbox onu yapsın. O zaten mücadele ediyor orada. Ben zaten, benim teknem kurulu.
Tabii canım. Ya gerçekten bir kurulu düzeni var PlayStation'ın. Evet, evet, bozmak istemiyor ve çok mantıklı onlar açısından baktığımızda.
Gözümde çok düştüler şu anda Almancılar.
Yani Xbox mecbur. Mesela belki Bethesda'nın için... Ya Bethesda'yı satın aldılar ama Bethesda'nın tam böyle düzgün bir oyunu hala çıkmadı. Hı hı. Yıl sonunda Starfield çıkacak. Evet, o zamana kadar büyük bir boşluk var.
Evet.
Yani hala da göremedik yani. Belki de gerçekten Bethesda'nın o Starfield'la birlikte işte sonra Elder Scrolls 6 ile birlikte Xbox'ı daha da güçlendirecekler. Belki tekrar yarışa dahil olmak isteyecekler. Tamam ya biz hallettik diyecekler, hı, ama şu anda gerçekten bunu söyleyince fanboy gibi algılıyorlar. PlayStation oyun konusunda çok önde şu anda. Ve Xbox da bunun farkında.
Geçtiğimiz günlerde bir tane oyun çıktı. Beklentileri karşılamadı. Vampirli zombili bir şey mi ya?
Böyle kapa... Redfall.
Redfall mesela. Aynen. O konuda özür diledi.
Redfall.
Aa, Redfall değil mi? Tamam. Adam reklamıyla geziyor. Sponsoruyla beraber geziyor. İşte ya mesela orada da beklentileri karşılayamadı. Bir sürü sistemsel sorunlar var anladığım, evet, kadarıyla. Oyun içerisinde buglar kaynıyor. Store olunca da adam özür diledi yani.
Yani zaten bu Redfall dedi. Üzerine çıkıp da değil konuştular. Mi? Bu olay öyle, tamam, açıldı. Ve hani Redfall da bu arada hani ya öylesine bir oyun diyebileceğim bir oyun değildi. Çünkü yine Bethesda'ya bağlı bir stüdyo. Arkane'den gelen bir oyun. Arkane de daha önce böyle yaptığı oyunlarla hani hepimizin gönlünü kazanmış bir stüdyo. Şimdi sen Arkane'den de böyle bir oyun gelince adamlar da çıktı dedi ki ya biz zaten oraya bıraktık ya, oradaki yarışı bıraktık dediler. Bu saatten sonra Xbox, PlayStation ve Nintendo apayrı yollarda ilerliyorlar.
Anladım. Ben senin ekmeğine göz koydum ama bende o kuvvet yoktu zaten hiçbir zaman. Deme yoluna gitmişler gibi bir şey gördüm ki bence var ya oyuncu kitlesinde o bakış da öyle. Yani PlayStation, evet, kitlesi farklı, Xbox'cu kitle farklı, Nintendo'cu kitle farklı. Birbirlerinin oyunlarına mutlaka göz atıyorlardır ama, hı-hı, yani çok paran olmadığı sürece o, en azından ülkemiz için konuşuyorum, kendin için devrimsel atlayışı yapacak kadar cesaret bulamıyorsun.
Ya evet. Yani dediğin gibi Microsoft biraz da farklı bir yöne çevirmek istedi işi.
Evet.
Ama oyun kitlesi oyun istiyordu sadece.
Kesinlikle
O yüzden işte yok Kinect, Minect falan dedi. Bir yer hatırlıyor musun? Xbox'ın vardı. Kinect diye bir şey vardı.
Ya balonlar malonlar patlatıyorduk. Kinect iki şey 360 döneminde, hmm, falan sanırım. Ekranında balonlar vardı. Teknosa'ya gidiyordum. Ben orada kurulu sistem oluyor. Balonları patlatıyor. Ulan ne kadar eğlenceli falan filan diyorduk ama yani bunun ötesine benim için geçmemişti,
evet,
en azından.
Evet maalesef.
Ve benim mini mini haberlerime gelelim. Philips'in yeni monitöründe iki ayrı dünyayı birleştirdi diye başlık atmışız. İki ayrı dünya ne? Normal bir tane IPS veya aklınıza herhangi bir panel. Sonra yanında da bir tane e-ink ekran. E-ink ekranı biz bu Kindle'larda, Midi'larda okuyoruz, şey yapıyoruz. Gözü yormayan, enerji tüketimi çok çok düşük, çözünürlükleri de hiç fena değil. Çok yavaştır bunlar ama gözü yormaz. Tam kütüphane gibi ortamlarda kullanılacak bir sistemi toplamış. Bunu yanından böyle kendin takıyorsun. Diyelim kütüphane gibi bir ortamda bir noktada kendin orijinal ekrana bakıyorken bir taraftan kitap okuyormuşsun gibi veya bir kitaptan örnek alıyorsun diyelim. Oradan çalıp çırpıyorsun bir şeyleri.
Okuma çok güzel olur. Yani bir okuma yapmak çok keyifli olur.
Çok keyifli ve bu sonradan takılıp çıkartılabiliyor bunu ama hani monitör buna uygun bir sistem ve zaten görüyorsun oranlamasını ayak nerede birazcık, evet, daha işte sağ tarafında kalmış. O ortalamayı sağlamak için. Hı-hı. Ondan sonra burada iki dünyayı bir araya getirmişler ama İşte bunu şu anda Çin'de 850 dolar gibi bir fiyata satıyorlar.
Fiyat çokmuş ya.
Fiyat çok.
Ama şu önemli mesela bilmiyorum biliyor musun ama o yandaki ekranı ben çıkartıp ayrıca kullanabilir miyim? Ofiste kullanıyorum ben bunu. Aldım ekranı gittim evime kitap okuyabiliyor muyum hala?
Ya bu ayrık ekranı tip C üzerinden bağlıyorsun zaten. Tek başına kullanmak için çok bir detaydan bahsetmemişler ama sonuçta bu sonradan takılabiliyor. Hatta videolarına baktığımızda ayrıca bir ekran gibi gözüküyor.
Evet.
O yüzden tek başına kullanabilirlik için batarya içerisinde bulunması gerekiyor ama batarya ile alakalı bir şey göremiyorum ben burada. Büyük ihtimalle bu oradan gücünü alıp yoluna, anladım, devam ediyor. Ülkemize gelse ne olur bilemiyorum ama fikir güzel.
Fikir güzel.
Ama 850 dolar. Ya bu evet, Kindle alabilirim ben biliyorsunuz değil mi? Yani Kindle alıp monitörün arkasına çift taraflı bantla yapıştırabilirim mesela.
Daha da üst bir şey istiyorsan Huawei'nin var ya Paper'ı. Hmm. O olabilir. Yani o da şu an en son 14 bin lira mıydı neydi?
Yani bilmiyorum, 850 dolar tamam, benzeri yok diye kendin fiyat çekme konusunda özgür olabilirsin de hiçbir Kindle görmedin. İkinci el Kindle alır monitörün kenarına yapıştırırım. Ha. Yani
bir şey hani... Kindle'dan monitör yaparım ben.
O yüzden bir tuhaf geldi ve evet. İkinci mini haberim, Vaio diye bir marka vardı. Sony'nin böyle Vaio dişleri vardı, hatırlıyor musunuz? Onu sattılar, o ismi. Sonra tuhaf bir marka gitti aldı, çatısı altında kullanıyor. Vaio marka ilk tablet üretildi diye haber geldi. Tiger T616 diye yongaya sahip. Snapdragon 680 civarında bir yongadır arkadaşlar. Bir tablet çıktı. Aslında böyle şey, tanıtım görselini fena yapmamışlar. O hani Sony havası sanki hafiften var. Ve işte klavyeli, pogo pinlerle bağlanan bir klavyesi var. Tabletin kendisi öyle kalınca bir tablet değil. Tabii ki Vaio ile alakalı sadece isim bulundurup onunla alakalı herhangi bir hissiyat uyandırmayan dümdüz bir tablet. Ben heyecanlandım şu için. Acaba Sony yaptığı tabletler tadında, kalitesinde bir şey mi gelir? Android camiasında yani. Mesela Galaxy Tab'lar kadar güzel bir şey mi geliyordur diye haber başlarına tıklar tıklamaz hayal kırıklığı yaşamamda biri oldu açıkçası arkadaşlar. O yüzden $364 fiyatla Brezilya'da satılan bu tablet sizi hiçbir şekilde heyecanlandırmasın.
Niye Brezilya'da ya? Niye Brezilya?
Ya bilmiyorum, Vaio'yu nereye sattılarsa artık böyle abuk sabuk bir yere satmışlar ve ürettikleri tablet de yani o Vaio'nun adının hakkını kesinlikle veremeyecek. Ya Vaio distüler vardı. Hem malzeme kaliteli de oldukça yüksek. Şu menteşelerin kenarında yuvarlak bir kısım vardı. O da böyle logoları dururdu. Tamam mı? Kenardan baktığında ya makine böyle zamanın ötesinde bir tasarımla gelmiş gibi duruyordu. Ama işte git markayı ne yapmışlar. Brezilya'da satılacak bir tablete alet etmişler. O yüzden ben gerçekten kendisini üzüntüyle karşıladım. Diğer mini mini haberlere geçelim. Sen seversin iPhone.
Tabii. Ya. Şimdi, now you're talking.
Açayım da üstümü değil mi? Ne? Tekrar gel gel. iPhone 16 ve 16 Pro Max'in ekran boyutu yine büyüyecek.
16 mı?
16 evet. Ha. iPhone 15 değil. Ya 15'te büyümez diyorlar, 16'da büyür diyorlar. Ama bir tane adam demiş ki olabilir. Çok böyle söylenti bir şey. Ben beklemiyorum, onu söylemek için geldim.
Sen ekran büyümez mi diyorsun?
Ya bence Pro Max adı altında büyümez. Bir Ultra gibi tuhaf bir şey gelir aynı saatteki gibi. Anladım. Saatte tuhaf olmadı da o. Yani yeni bir ad gelir. Ona işte verirsin 7 inç ekranı hatta. 6.9'a götür. Tamam 6.9'a 7 olmasın.
Kaç inç? 6.7
6.1 6.7 diye değişiyor. Sen bunu 6.9 yaparsın. Zaten beklenti şeymiş. Adam beklentisi 6.3 ile 6.9 arasındaymış. Ondan sonra orada şey Display Supply Chain Consultants, yani işte bu danışmanlarından ekran endüstrisi analisti Ross Young demiş bunu ama... Bilmiyorum, bunun ismi farklı olur diye geliyor bana.
Bence de. Ekranı büyütürlerse başka bir telefonda yapar. Yani ekstra ultra konuşuyoruz mesela bu yıl. Ultra gibi bir şey de deneyebilirler belki.
Onu çok tartıştık. Evet, 4 tane hoparlör gelir belki. Aynen. İşte ekran boyutu büyür. O yüzden yani bu isimle beraber geleceğini zannetmiyorum ama...
Ürünlerin hepsi birbirine karıştı. Tablet Mac'e benziyor. Telefon tablete benzemeye başladı.
Şimdi tablete de Final Cut Pro geldi. Neyi kullanacağız biz?
Saat kulaklığa benziyor.
Ya saatin içinden şimdi kulaklık çıkıyor musun? Oha benim evet, şey, saatten şey mesela. Doğru. Ya neden olmasın da bu çizgiler iyice flulaştı ve bir mini haber daha. Hı-hı. Samsung Galaxy S23 için üzen bir söylenti. Exynos Yonga ile gelebilir tekrar. S23 Ultra canavar gibi Samsung Android telefon. Şu anda Android telefonda alabileceğiniz en güzel telefondur nokta. Bu kadar benim için. Bu senin kadar. İçin öyle mi bilmiyorum
Android
ama.
Android tarafta diyorsun, en iyi telefon evet. diyorsun. Katılıyorum.
Yani iPhone'la yan yana getireceğiniz telefon Samsung'un tepe model telefonudur.
Ve çok bunun da... önünde lekesi var mıydı?
Ay kıracağım artık ya. falan diye.
Bunun önünde lekesi çok yoktu diye hatırlıyorum ya.
Ya var var, lekesi var. Var. Sen yine bir kılıf bulacaksın, ben seni biliyorum
Dynamic
ama.
Dynamic leke.
Ya bu kadar şey. Ben Apple'dan sana ayarlayacağım, merak etme kardeşim. Şimdi bu S24 ailesini tekrar Exynos getireceğiz diyorlar. S21'de mesela Exynos 2100 vardı. Neden üzülebilir insanlar? Snapdragon'lu rakibine göre batarya süresinde %30 geride kalıyordu. Ve sürdürülebilir performansı da bayağı geride kalıyordu. Testi mesela diyelim sentetik test. 4-5 defa tekrarlıyorsun. Performans %40 falan düşüyordu. Hmm. Bataryada da fark oluşunca insanlar Exynos'lu kullanmak istemiyordu. Evet. Exynos 2200 geldi, batarya durumunu çözdüler. Snapdragon'lu rakibiyle kafa kafaya getirdiler. Sonra S23'te ne oldu? Snapdragon geldi. Herkes mutlu oldu bence. Hı-hı. Bence. Ama yatırımcı ne kadar mutlu oldu, Koreli ne kadar mutlu oldu bilmiyorum işte. Orada öyle bir sıkıntı vardı. Ve S24 ailesinde de Exynos 2400 ile beraber tekrar döneceği söyleniyor. Yine bizim işte Avrupa ülkelerine, işte bize, işte Kore'ye Exynos, Amerika'ya Snapdragon gidecek diye haber çıktı. Dolayısıyla genelde doğru bir sicili olan işte TechRev adından adlı arkadaşımız bu söylentileri ortaya çıkarmış. Snapdragon 8 Gen 3 oraya gidecek. For Galaxy olacak büyük ihtimalle yine. Qualcomm'la işbirlikleri var ama Exynos 2400'de biz yine görüyor olacağız. Bizim ülkemizdeki biraz şeyi kırar gibi geliyor bana. Hani abi Snapdragon olsa çok güzel olurdu ama işte Exynos var, o yüzden almayacağım denilebilir bence. Yani o şeyi getirebilir gibi geliyor bana. O yüzden üzücü. 4 nanometre üretim mimarisine geçecek gerçi. Orada çok güzel şeyler olacak. Şimdi 4LPP işte bu üretim litografisi. 4LPP Plus hatta. Hani Türkçe okunuşuyla sizlere söylemiş olayım. Lakin Samsung istiyor ki bunları ben üreteyim abi. Ben çok daha büyük bölgelerde satayım. Çünkü Yonga dediğin şey de artık $110'lara mal oluyor. Bionic mesela A16 $110 fiyat çekmişler Yonga için. İstiyor ki ya ben kendim üreteyim de şu maliyeti hemen hemen 3'te 1'ine düşüreyim. Bu yüzden sevgili arkadaşlar, siz mesela üzülür müsünüz? Bir S23 Ultra, S24'e geçecektim ben. Exynos geliyormuş diyor musunuz? Yorumlarınızı beklerim sevgili
arkadaşlar. Ben de şeyi sorayım mesela. Madem hani böyle bir soru sormuş olalım her bölümün sonunda.
Evet.
Sizce PlayStation 5 Pro için erken mi mesela? Ben bunu çok merak ettim. Yorumlarda lütfen belirtin. Mesela sen dedin ki artık geldi zamanı dedin.
Bence
ben geldi. De öyle düşünüyorum ama genelde sanki daha zamanı değil gibi yorumlar görüyorum ama sizler de yorumlar kısmında paylaşın. Okuyalım. Evet.
Yani çünkü 4000 serisinde performans bak yani %50 fark etti. 4090'la evet, beraber DLSS 3.0'la beraber bak bu şey yani yapay zeka gelişti arkadaşlar.
Ya acaba yani yapay zeka gelir mi PlayStation 5 Pro'ya?
Ne gibi?
İşte DLSS gibi bir şey mesela. Ya onu, PlayStation Sony kendi yaptı.
Mutlaka gelecek o. Şimdi biz diyoruz ya abi 4K hangi oyunu oynayabiliyorsun? 4K 120 Hz sağ olsun. Hangi oyunu oynayabiliyorsun? DLSS'i çak oraya.
Aynen. Tabii canım. O zaman.
Ya Cyberpunk'ta 80 FPS aldığın oyun, 80 FPS aldığın grafik ayarında DLSS 3.0 bir açıyorsun. 120'ye çıkıyor.
Direkt aynen.
120'ye 130'a çıkıyor. Ve PlayStation neden bundan faydalanmasın ki?
Bence de göreceğiz ya.
Göreceğiz. O konsolu artık DLSS'le bütünleştirmemiz gerek. Bir yandan da şey güzelliği olur. Bir sürü konsolu sen böyle bu şekilde sattın. Bir sürü DLSS'i reklam etme yeri.
Tabii.
Oyun geliştirici tarafında da DLSS'i benimseme açısından çok daha güzel bir şey olur. Çünkü bazı oyunda açıyorsun 5 FPS fark ediyor. Metro Exodus'ta açıyorum 5 FPS fark ediyor. Aferin, iyi başarı. Cyberpunk'a giriyorsun resmen hile açmışsın gibi 50 FPS artınca 80'den 120'ye 130'a çıkınca diyorsun ki ulan bunlar mı çok kabiliyetli, bunlar mı çok kabiliyetsiz?
Ya belki ama şey de olur. O kadar iyi optimizasyon yapmışlar ki DLSS bile fark ettirmiyor. Mesela Metro Exodus'un
anladım.
Enhanced Edition'ı mı oynadın mesela yoksa
yok, düzünü?
Normal ilk çıktığında sorunluydu diye hatırlıyorum ben de. Ama sonrasında sanki bir optimizasyon konusunda müthiş çalışıyordu diye hatırlıyorum.
Enhanced'i denemedim bak, yalan yok. Diğerinde de açılıyor. DLSS kutucuğu var, açıyorsun. Ama hiçbir şey değişmiyor. O yüzden Cyberpunk'a girince ben şey diye hissediyorum. Ulan adamlar yapmış falan. DLSS cahil cahil çalışıyor.
Adamlar doğru, yapmış doğru. Dediğimiz adamlar da bir, ondan 2 yıl önce taşlanıyordu. Nesini yaptınız
doğru, oyunu doğru. Diye.
Neyse o zaman ikisi birin bu haftaki bölümünden
kapatın.
Veda ediyoruz. Hoş geldiniz diyecektim. sizlere veda ediyoruz. Genel olarak haberlerden mesela PlayStation 5 Pro'yu sizlere sorduk. Bir de sen Galaxy S24'ü sordun.
Evet ya. Üzülecek misiniz? Mesela aynen. Bak Exynos da geliyor. Ben üzüldüm.
Yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Beğenmeyi, abone olmayı da unutmuyoruz. Hoşçakalın.
Unuttum. Tam seçim göndermesi yapacaktım.
Ne? Seçim göndermesi?
Seçim mi?
DHP'la siyaset yapıyor. Bir geek yapar şeysiydi.